Ayrım 9.
Toplayıp giydim ve bundan sonra hiçbir şeyi unutmaz oldum. İmran İbn Hüseyin şu hadisi naklediyor. Suyumuz kalmamıştı. Bu sırada bir kadın su tulumuyla geldi. Peygamberimiz, içiniz, yıkanınız buyurdu. Hepimiz içtik ve yıkandık. Sonunda Efendimiz kadına şöyle buyurdu. Görüyorsunuz ya, tulumundan bir damla su eksiltmedik. Lakin Allah'tır bizi sulayan. Abdurrahman İbn Ebi Berk de şunu anlatıyor. Bir seferde peygamberle beraber 130 kişiydik. Acıkmıştık. Peygamberimiz, yanında yiyecek bir şey olanınız var mı diye sordu. Birinde bir ölçe kadar bir şey bulundu. O sırada koyun sürüsüyle bir müşrik göründü. Peygamberimiz, koyunları satmak için mi yoksa hediye mi olarak getirdin diye sordu. Adam, satmak için deyince peygamberimiz bir koyun alıp kesti ve ciğerinin pişirilmesini buyurdu. Yemin ederim ki bu ciğerden 130 kişi yedik de yine bitiremedik. İki sofrada iki bölük olarak yemiştik. İki çanak yemek artmıştı. Onu da deveye yükleyip getirdik. Abdullah İbn Mesud da şunu anlatıyor. Bir yolculukta peygamberle beraberdik. Su kalmamıştı. Peygamberimiz arayın buyurdu. Bir kap içinde azıcık su bulup getirdiler. Efendimiz o kabın içine elini soktu ve bizlere haydi temiz suya gelin, abdest alın. Bereketi, suyun artması Allah'tandır buyurdu. Mübarek parmaklarından suların çeşme gibi aktığını gözlerimle gördüm. Biz peygamber zamanında onunla birlikte yemek yerken yemeklerin tesbih ettiğini, Sübhanallah dediklerini kulaklarımızla duyardık. Bunlara benzer daha yığınla hadis gösterilebilirse de doğrulukları kuşkuludur. Önemli olan Kur'an'ın Muhammed'in mucizesinden bahsetmesi. Burada kâfirlerin peygamberden mucize diye ayı ikiye bölmesini istediklerinde onun parmağının bir işaretiyle ayı ikiye bölmesi, şakk-ı kamer olayını bir yana bırakalım. Çünkü Kur'an'da vardıydı, yoktuydu gibi yığınla tartışmayla okuyucunun kafasını şişirmek istemiyoruz. Ancak Kur'an'ın açıkça sözünü ettiği bir olay vardır ki olağanüstü ya da doğaüstü niteliğiyle bir mucizeyi gösterir. Bu da ünlü Miraç olayı. Yani Muhammed'in göğe yükselerek Allah katına çıkması, Tanrı ile görüşmesidir. Gerçekten Müslümanların inanışına göre hicretten 622 bir yıl önce Recep ayının 27. gecesi peygamber Cebrail tarafından önce Mekke'den Kudüs'e götürülür. Oradan da göğe yükseltilir. Kur'an olayın yalnızca İsra adı verilen ilk aşamasından söz eder ve şöyle der. Ulularım, o Allah'ı ki kendisine belgelerinden bir nicesini göstermek için kulunu geceleyin Mescid-i Haram'dan alıp dolayını kutulandırdı, Mescid Aksa'ya götürdü. Mescid-i Aksa'nın Kudüs mü yoksa 7. kat göğün en yüksek noktasında bir yer mi olduğu tartışılmıştır. Necm suresinin 1-18 ayetlerinde Muhammed'in göğe çıkarıldığından söz edilmemekle beraber Miraç olayını andıran deyimler vardır. Şöyle denir o ayetlerde. Batmakta olan yıldız hakkı için yoldaşınız doğru yoldan hiç ayrılmadı. O ne haktan ayrıldı ve ne de kendiliğinden konuştu. Onun söyledikleri ancak gönlüne bildirilendir. Bunu ona öğreten pek güçlü ve pek heybetlidir. Göğün en yüksek katında olduğu halde, doğruldu ve aşağı sarktı. Araları iki yay kadar, daha bile az kalmıştı. Allah ona vahyetti. Gözleriyle gördüklerini gönlü de doğruladı. Şimdi siz onun gözleriyle görüp bildikleri üstünde onunla çekişmek mi istiyorsunuz? Peygamber onu bir kez daha Sitre-i Münteha yanında görmüştü. İnananların barınağı olan cennet de onun yanı başındadır. O aşılmaz sınırı Sitre-i Münteha neler kaplamıştı neler. Gözü hiçbir yana kaymadı. Sağa sola dönmedi. Ant olsun ki Allah'ın pek büyük belgelerini görmüştü o. Buhari'nin naklettiği bir hadisinde Muhammed göğe çıkarılışını bütün ayrıntılarıyla anlatır. Gerçekten bu yolculuk sırasında göğün çeşitli katları dolaşılır. Her birinde bir peygamberle görüşülür. Sonunda göğün en yüksek katına ulaşarak Tanrı huzuruna çıkılır. Tanrı, aşılmaz sınır, Sitre-i Münteha'nın arkasındadır. Aşılır. Bu kabul sırasında başka buyrukların yanı sıra müminlerin miracı sayılan 5 vakit namaz farz kılınır. Önce 50 vakit olarak emredilen namazın Musa'nın tavsiyesiyle gide gide 5 vakte bir indirilişi vardır ki evlere şenliktir. Muhammed'e cennet ve cehennem de gösterilir. Bütün bunlar bir gecede olup biter, dönülür. Ertesi günü Muhammed'in bir yolculuğunu dinleyen Mekkeli müşrikler ona inanmazlar. Çünkü inanılacak yanı yoktur ve ister istemez alay ederler. Kimi müminler de kuşkuya düşer. Hadislere göre Muhammed hiç görmemiş olduğu Mescid-i Aksa'yı tanımlayarak ve Mekke'ye gelmekte olan bir kervanı ayrıntılarıyla haber vererek yolculuğun gerçekliğini kanıtlar. Miraç mucizesinin gerçekliği ve oluş biçimi konusunda İslam'da birbirinden farklı görüşler savunulur. Kimisinin ilk aşama olan İsra'yı kabul etmekle birlikte peygamberin göğe yükselişini yaslamasına karşılık büyük çoğunluk miracın da gerçekliğini kabul eder. Ancak bunlar arasında da yolculuğun nasıl gerçekleştiği konusunda görüş ayrılığı vardır. Kimine göre miraç uykuda yapılmış ruhsal bir yolculuktur. Kimine göre uyanık durumda ve bedenle gerçekleşmiştir. Genel kabul gören de bu ikinci görüştür. İslam'ın evren, yer gök, kısaca kozmogoni anlayışındaki ilkelliği, Tanrı'ya bakışındaki insan biçimci açıyı bildiğimiz içindir ki, Muhammed'in elini kolunu sallaya sallaya göklere çıkıp Tanrı'yla ülfet etmesini garip karşılamıyoruz. Önemli olan şu ki, Miraç, hicretten 1 yıl önce, yani Muhammed'in peygamberliğini tanıtlamada, büyük çetinliklerle yüz yüze kaldığı bir dönemde olmuştur. Mucizesiz peygamber olamayacağından, Muhammed de pek göz alıcı bir örnek koymuştur ortaya. Asıl olan bir iddiaydı ve onu tutturmaktı. O da hem de Kur'an'a geçecek biçimde böylesi bir iddiada bulunmuş ve onu tutturmuştur. Elbette Miraç diye bir olay gerçekte olmadı. Çünkü akla ve doğa kanunlarına aykırıydı. Ancak öyle de olsa her yıl 27. Recep gecesi milyonlarca Müslüman, milyonlarca Hristiyanın İsa'nın göğe çıkışını kutlaması gibi Muhammed'in göğe, Tanrı katına çıkışını Miraç Kandili adıyla anar ve kutlar. Bunlar arasında ertesi günü hiçbir şey olmamış gibi akla ve bilime inandıklarını söyleyenler de görülür. Ne diyelim, beşerin böyle dalaletleri var. Kur'an'da akla ve bilime aykırılıklar. 5. Kıyamet üstüne. Dünyanın sonu, bütün canlılarla beraber yok olan insanların yeniden dirilişi, son hüküm, cehennem ve cennet, kısacası bir öte dünya yaşamı, İslam dogmasında önemli bir yer tutuyor. Kıyamet, işte bu dünya yaşamını sona erdirip ahiret, yani öte dünya yaşamını başlatacağına inanılan büyük olay. Bir başka önemi de şu. Kıyamet, giderek öte dünya yaşamına inanmak, İslam inancının temel koşullarından biri. Tanrı'yı ortak koşmasa da, yalnız bu dünyadaki yaşama inanmakla Müslüman olunamaz. Kur'an'da Kıyamet suresinden başlayarak çeşitli surelerde kıyamet ve onu izleyecek olaylarla ilgili birçok bilgiler verilir. Kıyamet günü ve koşulları üstüne hadisler de çok şey eklerler bunlara. Kur'an'ın en çarpıcı bir dille konuştuğu konu belki de bu konudur. İslam öncesi şiirin etkisi de en çok bu konuda kendini belli eder. Söylemeye gerek yok. Kıyametle ilgili betimlemeler, başta Tekvir suresinin ilk ayetleri olmak üzere, Arap edebiyatının da en canlı örnekleri arasındadır. Bir kıyamet düşüncesine ne zaman vardı Muhammed? Onun, Mekke'de başlayan vaazının ilk yıllarında, yakın bir felaketten bahsettiğini biliyoruz. Ancak, daha kapsamlı bir düşünceye, dünyanın sonu anlamına gelecek bir kıyamet düşüncesine, hicretin son yılında gelmiş olsa gerek. Çünkü karşısındaki muhalefet o yılda doğruna çıkmıştı ve peygamber de ister istemez daha korkutucu ve yıldırıcı bir dille konuşmak zorundaydı. Kur'an'da anlatıldığı kadarıyla kıyamet İsrafil'in bir boru olan suruna üflemesiyle başlayacaktır. Bunun sonucunda evrenin giderek dünyanın düzeni bozularak alt üst olacak, şimdiki yapısı ve bütün canlılar yok olacaktır. Kur'an'daki betimlemelere göre kıyamet gününde büyük sarsıntılarla karşılaşılacak, analar kucaklarındaki çocuklarını unutacaklar, hamile kadınlar bebelerini düşürecek, insanlar dehşetten sarhoş hale gelecekler. Hac suresi 1-2. Gök erimiş maden gibi, dağlar atılmış yün gibi olacak. Kimse dostunu arayıp soramayacaktır. Me'ariç suresi 8-10. Gök yarılacak, yıldızlar dağılıp dökülecek, denizler fışkıracak, mezarlar altüst edilecektir. İntifa suresi 1-4. Gözler dehşetten kamaşacak, ay tutulacak, güneş ve ay kararacaktır. Kıyamet suresi 7-9. Ne zaman kopacak kıyamet? Bu her konuda olduğu gibi ancak Allah'ın bileceği bir şeydir. Ne var ki Kur'an ve kimi hadisler belirtilerden söz ederler. Bu belirtilerin en önemlileri şunlardır. Deccal çıkacaktır. Yecüc ve Mecüc görünecektir. Güneş batıdan doğacaktır. İsa gökten yere inecektir. Dabbetül Arz adlı bir hayvan yerden çıkarak insanlarla konuşacaktır. İnsanlar sarhoş olacaktır. Ortalığı bir duman kaplayacaktır. Hadisler Yemen'de ortaya çıkacak bir büyük ateşten başlayarak küçük büyük daha başka belirtilerden de söz ederler. Müslüman orduların birbirleriyle çarpışması, Müslüman bir ülkenin başına yeteneksiz yöneticilerin musallat olması da belirtiler arasında. Konuyu sürdürmeden önce yukarıda geçen ve okuyucuların merak etmiş olacakları kimi deyimler hakkında kısaca bir bilgi verelim. Kıyamet belirtisi olarak ortaya çıkacak Deccal, insanları aldatıp dinlerinden saptırmak için gelecek. Kelime Arapça aldatan anlamında zaten. Deyim gerçi Kur'an'da geçmiyor. Ancak peygamberin hadislerinde yer alıyor. Kavram Zerdüş dininden ve Hristiyanlıktan alınma. İslam inanışına göre Deccal kıyamete yakın Mehdi'den önce ortaya çıkıp bütün dünyaya egemen olacak ve bir süre hüküm sürecektir. İslam inançları Deccal'ı alnının ortasında bulunan tek gözlü, kızıl saçlı, iri yarı bir kişi olarak tanımlar. Müslümanlar ve Hristiyanlar, ayrıca Mehdi ve Mesih tarafından öldürüleceğine de inanırlar onun. Bir başka aldatıcı ve saptırıcı, yani şeytan varken ayrıca Deccal'e neden gerek duyuyor Tanrı, düşündürücüdür. Kıyamete yakın ortaya çıkacak olan Yecüc ve Mecüc'ün adları, Kur'an'ın Kehf ve Enbiya surelerinde geçiyor. Bu sonuncu surenin 96. ayeti şöyle diyor. Sonunda Yecüc ve Mecüc sette aşılır ve onlar dağlardan, tepelerden koşarak inerler. Söz konusu set, engelde, Kehf suresinde anlatıldığı gibi, Kur'an'da adı geçen velilerden biri olan, Zülkarneyn'in iki dağ arasında bulunan bir ulusun, Yecüc ile Mecüc'ün karıştırıcılıklarından yakınmalar üzerine, onların isteğiyle yaptığı bir çeşit duvar. Kimi yorumculara göre pek kısa boylu insanlardan oluşan iki ulus bunlar. Kutsal Kitap, Anadolu'nun kuzeydoğusunda yaşayan halkları, özellikle İskitleri, Mecüc adıyla anar. Hristiyanlık, kendine karşı birleşen puttapar halklara bu adı vermiştir. Yani kavram, İslam'la ortaya çıkmış değil. Daha öncelere uzanıyor. Kıyamet öncesi yerden çıkacak olan Dabbetül Arz bir canavar aslında. Kur'an'ın Nem suresinin 82. ayeti şöyle diyor. Kıyamet yaklaşınca yerden bir dabbe çıkaracağız ki onlara, bizim adımıza, insanlar ayetlerimizi iyice bilmiyorlardı diyecek. Hatırlatmaya gerek yok. Arapça konuşacak olan bu canavar inanışa göre 30 metre boyunda. Çeşitli hayvanların organlarından, örneğin boğa başı, fil kulağı, deve ayağı gibi oluşuyor. Gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz? Canavarlar korkunçturlar ama hiçbir de gülünç değildir. Böylesine ise gülmemek mümkün mü? Asıl önemlisi bu canavarın bir elinde Musa'nın asası, ötekinde Süleyman'ın mührü olacaktır. Bu mühürle de insanların alınlarını inanan, mümin ya da inanmayan, kafir diye damgalayacaktır. Yani Müslüman olan, olmayan diye. Nasıl yapacak onca işi tek başına? Düşündürücüdür. Genel yok oluştan sonra Tanrı'nın buyruğuyla İsrafil'in suruna ikinci kez üflemesiyle bütün insanlar dirilerek bir araya toplanacaktır. Mahşer. Kur'an, insanların öldükten sonra diriltilmelerini şöyle kanıtlamaya çalışır. İnsanları yokken yaratan, öldükten sonra da diriltebilir. Yasin suresi 77-79. Zor bir şey yaratan, kolay bir şeyi elbette yaratabilir. Ahkaf suresi 33. Ölü bir durumda olan, yeri canlandıran insanı da diriltebilir. Zuhruf suresi 11. Sonra Allah'ın huzurunda yargılanma başlayacaktır. Bu yargılama sırasında melekler ve insanların kendi organları tanıklık edecektir. Ayrıca herkese dünyada yaptıkları işlerin yazıldığı birer defter verilecek ve al oku denecek. El-Hakka suresi 19-25. İsra suresi 13-14. İyi kimselerin defterleri sağdan, kötü kimselerin defterleri ise soldan verilecektir. Yargılama sırasında insanların iyi ve kötü hareketleri mizan denilen bir teraziyle tartılacaktır. Bu yargılamada tam bir adaletle davranılacak. İyilik yapanların iyilikleri fazlasıyla ödüllendirilirken, kötülük yapanların kötülükleri karşılığında görecekleri ceza yaptıkları kötülük ölçüsünde olacaktır. Yargılama sonucu herkes yaptıklarına uygun olan yerlere gönderilecektir. Kötülük yapanlar cezalarını çekmek için cehenneme yollanırken, iyilik yapanlar ödüllendirilmeleri için cennete gidecektir. Kur'an'da yalnız bir kez anılan sırat, yargılama sonunda iyilerin geçebildiği, kötülerin ise geçemeyerek cehenneme düştükleri bir köprü olduğu hadislerde bildirilir. Ayrıca kimi hadislere göre her peygamber ümmetinden belli sayıda kimselere, Muhammed ise ümmetinden çok sayıda kimseye şefaatte bulunacaktır. Yani suçların bağışlanması için yakaracaktır. Günahkar müminler cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklar, kâfirler ise ebedi olarak cehennemde kalacaklardır. Ahiret, yani öte dünya yaşamının başlayışı işte böyle. Bütün bunların bilimsel ciddilikle bağdaşır hiçbir yanı yoktur. Gerçi evrenin giderek dünyanın nasıl doğduğu gibi, nereye gittiği, geleceğinin ne olacağı da bilim adamlarını uğraştıran konulardır. Ancak ortaya atılan kuramlar bilimsel bir zemine dayanmaktadır. Kur'an'ın kozmogonisi nedenli bilim dışlılıklarla dolu ise, evrenin giderek dünyanın sonu üstüne söyledikleri de o denli akıl dışlıklarla dolu. Olsa olsa birer fantezidir bunlar. Kur'an'da kıyamet, diriliş ve son hüküm üstüne söylenenlerin büyük çoğunluğu Yahudi, Hristiyan kaynaklıdır. Yapılan oralarda dile getirilenlerin şiddetini arttırmak ve belirsizliklerine yenilerini katmak olmuştur. Yecüc ve Mecüc'den, İsrafil'in suğruna, Deccal'den, Dabbetül Arz'a, mahşer günü ellere tutuşturulan defterlerden mizana, yani hata ve sevabın tartılmasına değin, bu kavramların hemen hepsi daha öncelerden geliyor. Yığınla akla aykırılığın, yığınla abuk subuk tartışmaya yol açtığında belirtmeye gerek var mı? Alın bir örnek. Osmanlı Sarayı'nda Ramazanları huzur dersleri verilirmiş. Cevdet Paşa'nın anlattığına göre, 3. Selim'in önünde verilen bir derste müderrislerden Kutsi Efendi anlatmakta. Öteki ulema da dinlemektedir. Bir kelimenin anlamı üzerine hoca efendiler şiddetli bir tartışmaya tutuşurlar ve herkes birbirine girer. Konu da şu: ahirette ölüm olmayacağına göre bu dünyadaki ölüm ne olmuştur? Bir bölümüne göre ölüm kıyamette boğazlanmıştır. Hadis de var zaten. Bir bölümü de karşı çıkar bu düşünceye. Ölüm mahlukattan değildir ki boğazlansın. Hem de 18. yüzyılın sonlarındaki tartışmaya bakınız. Batı'da aydınlanma, yani her şeyin akıl terazisine vurulması, bizde ise ölüm mahlukattan mı değil mi çekişmesi. Konuyu fırsat bilip halklara düşmanlığı körükleyen hadisler de var bu arada. Kıyametin belirtileriyle ilgili olarak Ebu Hüreyra şu hadisi nakletmektedir: siz Yahudilerle savaş yapıp da taşlar, ey Müslüman! İşte arkanda bir Yahudi var. Onu öldür diye haber vermeden önce kıyamet kopmaz. Ebu Hüreyre Türklerle ilgili de şu hadisi nakletmektedir: sizler ayakkabıları kıldan kişilerle savaş yapmadan ve hatta küçük gözlü, kırmızı yüzlü, küçük burunlu, yüzleri deriyle örtülü, kalkan gibi yayık, enli Türklerle savaş yapmadan kıyamet kopmaz. Ebu Hüreyre'den geldiğine göre uydurmadır diyeceksiniz. İnşallah öyledir. Muhammed'in eşi Ayşe de şu hadisi nakletmektedir: Peygamberimiz buyurur ki, kıyamet gününde